Ayrım 19, sayfa 193. Kızılay Holding, İsmail Arı. Atatürk'ün mirasını çürüttüler. Afyon'daki maden suyu fabrikasındaki rezalet bunlarla da sınırlı kalmadı. Kızılay en büyük maden suyu üretim tesisi olan Afyon'daki tarihi maden suyu fabrikasını çürümeye terk etti. Bu fabrika aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk tarafından kuruldu. 2023 yılında fabrika yerleşkesinde çekilen görüntülerde sadece tarihi binanın değil, içerisindeki makinaların da çürümeye terk edildiği anlaşılıyor. Kızılay'ın resmi internet sitesinde söz konusu tarihi yapıya dair şu ifadelere yer veriliyor. Kurtuluş Savaşımızda Gazi Mustafa Kemal Atatürk, böbreklerinden rahatsızlanmış ve şifayı Gazlı Göl'den getirilen maden suyunda bulmuştur. Atatürk bağımsızlığımızı kazandığımız büyük zaferin ardından bizzat kendi sermayesini vermek suretiyle Afyon Karahisar Gazlı Göl beldesinde bir fabrika kurulmasını sağlamıştır ve 1926 yılında bu fabrikayı Kızılay'a bağışlamıştır. Çadır fabrikası AKP'li Gökşin'e kiralandı. Kızılay'da skandalların sonu gelmiyordu. 14 Mart 2023'te ise yeni bir skandal patlak verdi. Avrupa'nın en büyük çadır üretim tesislerinden biri olan Kızılay'ın Ankara Etimesut'taki çadır fabrikasının da uzun süre önce AKP'li bir isme kiralandığı anlaşıldı. Kızılay ürettiği çadırları Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na, yani AFAD'a ile tüm itirazlara rağmen yardım kuruluşlarına ve şirketlere satıyor. Kızılay'ın Etimesut'taki çadır fabrikasını ise uzun bir süredir AKP Keçiören İlçe Teşkilatı kurucularından olan ve halen Keçiören Belediyesi'nin AKP'li meclis üyesi olan Ali Gökşin işletiyor. AKP'li Gökşin Kızılay'ın fabrikasında ürettiği çadırları Kızılay'a satıyor. Kızılay da satın aldığı çadırları AFAD'a satıyor. Yanlış okumuyorsunuz. Kızılay'ın uzun süredir bir çadır üretim fabrikası var. Ancak Kızılay burada üretim yapmıyor. Fabrikayı AKP'li Gökşin'e teslim ediyor. Kendi fabrikasında çadırları Gökşin'e ürettiriyor ve sonra bu çadırları satın alarak AFAD ile yardım kuruluşlarına satıyor. Kızılay bu üretimi doğrudan kendi neden yapmıyor sorusunun yanıtı da çok basit. Kızılay üretimi kendi yaptığı takdirde AKP'li Gökşin para kazanamayacak. Bu nedenle o da bu çarka dahil ediliyor. Tek amaç Gökşin'e de para kazandırmak yani. Bu mesele oldukça ilginç çünkü Kızılay'ın raporlarına göre AKP'li Gökşin'e kiralanan çadır fabrikasında Kızılay'ın da 157 personeli var. Ancak fabrika kiralandığı için bu 157 personelin ne iş yaptığı bilinmiyor. Akıllara Kızılay personeli de AKP'li Gökşin için mi çalışıyor sorusu geliyor. Kızılay Yönetim Kurulu tutanaklarına göre Kızılay 2016, 2017 ve 2019 tarihlerinde Ali Gökşin ile ailesinin sahibi olduğu Tuğba Çantı isimli şirketle çadır üretim sözleşmesi imzaladı. Yönetim kurulu tutanaklarında yer alan bilgilere göre Kızılay, o yıllarda AFAD'a satacağı 18.830 çadırı Tuğba Çantı'ya ürettirdi. Gazeteci Murat Ağırel ise Kızılay'ın AFAD'a satacağı 120 bin çadır için 2022'nin Eylül-Ekim aylarında yaptığı ihaleleri yine Tuğba Çantı'nın aldığını duyurmuştu. Yani aslında 2016'dan beri Kızılay'ın AFAD'a sattığı çadırların çok büyük bir kısmını AKP'li Gökşin'in sahibi olduğu Tuğba Çantı üretti ve üretmeye de devam ediyor. Kızılay'ın yönetim kurulu kararlarında dikkatleri çeken kısım ise Tuğba Çantı üretim tesislerimizdeki mevcut makine parkurlarında çadır üretimine başlamıştır ifadeleri oldu. Yani AKP'li Gökşin, Kızılay'ın kendi personeli ve yöneticileriyle Kızılay'ın çadır fabrikasında üretim yapıyor. Tüm bunları nasıl açıklayacağını merak ettiğim için Ali Gökşin'e ulaştım. Kızılay'ın çadır üretim fabrikasını kiraladığını itiraf eden Gökşin, normal süreçte Kızılay kendisi üretim yapıyor. Yüklü çadır siparişi olduğunda kendisi yetiştiremiyor ve ihaleye açıyor. 2016'dan beri 3-5 çadır ihalesini aldık. Kızılay çadır üretim tesislerini bize kiraya veriyor, bize teslim ediyor. Şu anda da biz üretim yapıyoruz. Ama Kızılay'ın kendi personeli de üretim yapıyor. Çadır fabrikasındaki 3-4 hangarın 1-2 tanesi bizim. Ayrıca kendi fabrikamız da var. Orada da üretim yapıyoruz dedi. Gökşin tartışmaların merkezinde olan Kızılay'a dair de şu değerlendirmeyi yaptı. Çadır zor bir iş zaten. Yazık oldu Kızılay'a. Kendilerini anlatamadılar. Kızılay hepimizin malı. Batırmanın, yerin dibine geçirmenin ne manası var? Yine yanlış okumadınız. Kızılay'ın fabrikasında çadır üretip Kızılay'a satan Gökşin, Kızılay'ın düştüğü hale üzülüyormuş. Kızılay'ı batırmanın ne manası var diyerek meseleyi daha da ilginç bir hale getiriyor. Kızılay'ın 2019 yılına kadar yönetim kurulu üyesi olan Sabahattin Tezli ise Kızılay'ın fabrikasını kiralamasını şöyle değerlendiriyor. Kızılay fabrikasını bir şirkete işlettiriyor, yani kendi tesisini bir şirkete veriyor. Tesiste çalışan personel de bu şirketin elemanları. Yönetici olduğum dönemde kurumun kendi üretimin tesisi ve personeli varken bu tesisi başka bir şirkete kullandırması ve üretim yaptırması yanlış dedim. Ama dinlemediler. Ben tüm bu işlemlere itiraz ettim, itirazlarımı kayıt altına aldırdım. Ancak çoğunluk kararıyla yönetim kurulunda kabul edildi. Cumhuriyet savcıları Kızılay'ın yönetim kararlarını incelediğinde çok sayıda buna benzer usulsüzlük ile birlikte itirazlarımızı da görecektir. Personelleri yok ama ballı maaşları var. Kızılay israf ve savurganlık konusunda bir dipsiz kuyu. Kızılay'ın tüm itirazlara rağmen 2018'de Kızılay Yatırım Holding adı altında holdingleştiğini anlattım. Bu holdingin çatısı altında da 11 ayrı şirket kurulduğunu ve tüm bu şirketlerin ayrı ayrı 7-8 kişilik yönetim kurulu olduğunu da ifade ettim. Bu şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin haricinde her şirkette genel müdür ile bolca müdür ve direktör unvanlı yönetici de bulunuyor. Bu yöneticilere yüksek maaşlar ödeniyor, araç tahsis ediliyor. Hatta bazı müdürlere araçla birlikte şoför dahi tahsis ediliyor. 2023'te Kızılay Genel Müdürlerine yaklaşık 50 bin lira, direktörlerine ise 40 bin lira civarında maaş ödeniyor. Bu yöneticiler Kızılay şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olduğunda da ayrıca da 3 asgari ücret tutarında huzur hakkı adı altında para alıyor. Bolca dağıtılan müdür unvanlarına sahip olanlara yüksek maaşlar ödenirken Kızılay'ın iç sisteminde yer alan bilgiler ise bir başka gerçeği gün yüzüne çıkardı. Kızılay Yatırım Holding tarafından 23 Mayıs 2022 tarihinde Kızılay Biyomedikal Ürünler Ticaret Anonim Şirketi isimli bir şirket kuruldu. Holdingin iç sistemine göre şirkete genel müdür yapılan Vicdan Uğurlu Ay'a bağlı sadece bir personel var. Yani Uğurlu Ay sadece bir kişinin müdürü. Bunun haricinde Uğurlu Ay'a bağlı şirket personeli bulunmuyor. Holdingin iç denetim müdürü Serkan Cellek'e bağlı da sadece iki personel bulunuyor. Metin Tunç isimli bir müdüre ise bağlı olan bir personel dahi yok. Kızılay Kültür ve Sanat Şirketi'nin genel müdürü İlyas Yıldırım'a bağlı da sadece 7 personel var. Tartışma yaratacak bir başka bilgi ise Zeynep Meltem Özeker'e dair. Holding'in CEO İlyas Haşim Çakmak'tan sonra en yetkili ikinci ismi Pazarlama ve Satış Departmanı yöneticisi Özeker. Ancak Kızılay'ın sisteminde yer alan bilgiye göre Özeker'e bağlı sadece 2 personel var. Yani Kızılay'da müdürlük gibi unvanlar bir avuç insana yüksek maaş ödemek ve araç tahsis edebilmek için kullanılıyor. Kendisine bağlı personeli olmayan veya sadece 1-2 personeli olan müdür unvanlı yöneticiler de bu durumun ispatı niteliğinde. Haber paylaştılar diye işten atıldılar. Bir taraftan yöneticilerine ve müdürlerine tüm imkanları seferber eden, kamudan birçok bürokratın kat be kat üzerinde maaşlar ödeyen Kızılay yönetimi personeline ise deyim yerindeyse eziyet ediyor. Bir Gün gazetesinden Mehmet Emin Kurnaz deprem felaketinin yaşandığı 2023'ün Şubat ayında Kızılay yönetiminin personeline yaptığı baskıları ve hangi gerekçelerle işten attığını tek tek anlattı. Kurnaz'ın haberinde Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ve Baş Müfettiş Tahir Kahveci'nin Kızılay çalışanlarına mobbing uyguladığı, çalışanlara sosyal medya paylaşımları ve beğenileri nedeniyle tehditkar mektuplar gönderildiği anlatılıyor. Çarpıcı haberde Kızılay personelinin yaşadıkları şöyle anlatılıyor. Genel Başkan Kınık'ın Nisan 2022 tarihinde Kızılay'ın çalışanlarına yönelik zam politikası ve liyakatsiz yöneticilere ilişkin çıkan haberlerin ardından hem kendisinin iyi bir yönetici olduğunu göstermek hem de kurumun itibarını düzeltmek adına sosyal medyada paylaşımlar yaptırdığı da iddia edildi. İşten çıkarılan çalışanlardan edindiğimiz bilgilere göre WhatsApp gruplarında yazılan bu paylaşımların içeriğinde çalışanların Kızılay'da ne kadar mutlu olduklarını, Başkan Kınık ile gurur duyduklarını söylemeleri istendi. Ancak beklenenin aksine Kızılay personelinin çoğunluğu bu talebe kayıtsız kaldı. İddiaya göre bu durumdan hoşnut olmayan Başkan Kınık, 2022'nin Eylül, Ekim ve Kasım aylarında çalışanlar üzerindeki baskıyı arttırdı. Çalışanların sosyal medya hesaplarını inceleyen kurum, Başkan Kınık ve Baş Müfettiş Tahir Kahveci imzasıyla çalışanlara tehditkar zarflar gönderdi. Söz konusu zarflarda bu tweet'i neden beğendin? Bunu beğenmekteki amacın nedir? Kurumu kötü mü göstermek istiyorsun gibi sorular yer aldı. Çalışanların kuruma verdiği yanıtları değerlendirmek üzere Baş Müfettiş Tahir Kahveci görevlendirildi. Çalışanlar iddiaya göre yanıt verdikleri zarfları elden müfettiş kahveciye iletmek üzere odasına gittiklerinde "Siz şimdi bu iddiaları kabul mü ettiniz?" sorusuyla karşılaştı. Çalışanların "Art niyetimiz yok" açıklaması üzerine "Salakların hepsi işten atılacak" dedi. Soruşturmalar sonucunda 1 Ocak 2023 itibariyle aralarında doktorların da olduğu 25 kişinin tazminatsız işten çıkarıldığı belirtiliyor. İşten çıkarılan sağlık çalışanları ise skandalın boyutunu gösterdi. Davanın sürmesi nedeniyle ismini yazmadığımız bir sağlık çalışanı "Birçok arkadaşıma zarf yolladılar. Bana zarf gelmedi. Benden bizzat sözlü savunma istediler. Bana sordukları sorular arasında bir gün gazetesinin Kızılay'ın zam haberlerini neden beğendin, muhalif gazetelerin haberlerine neden yorum yaptın gibi ifadeler vardı" dedi. Bir başka işten çıkarılan çalışan da benzer nedenlerle kendisinin tazminatsız olarak işten çıkarıldığını anlattı. Şubat ayında Kızılay'ın kendilerine %22 zam yaptığını, 1 Nisan'da ise %1.2 iyileştirme zammı yapıldığını hatırlatan eski çalışan, Twitter'da bir gün gazetesinin "Zammın hası kendilerine" başlıklı haberi paylaşmıştım. 1.2'lik zamma ilişkin ise 1 Nisan şakası mı bu şeklinde paylaşımda bulunmuştum. Bunun yanı sıra Evrensel ve Sözcü gazetelerinin haberlerini, CHP milletvekilleri Burcu Köksal ve Murat Emir'in paylaşımlarını beğenmiştim. Kurum içinde bir haberleşme sistemi var. Hakkımda soruşturma açmışlar, savunma istediler diye konuştu. İsminin geçtiği tüm tweetleri incelemişler. 30 Aralık'ta İş Kanunu'nun 25. maddesinin B fıkrası gereği işten atıldım ifadelerini kullanan eski çalışan sözlerini şöyle sürdürdü. "Paylaşımlarımın ekran görüntüsü alınmış. Eşim çalışmıyor, tek maaşlıyım" dedim. "Özür dilediğimi de bildirdim. 15 yıldır burada çalışıyorum. Kurumun menfaatlerine göre çalıştım" dedim. "Ama bunca yıllık emeğim bir çırpıda heba edildi." Kerem Kınık'ın isminin geçtiği tüm tweetleri incelemişler, çalışanların paylaşımlarını tespit etmişler. Denetimine gitti, Kızılay'a yüksek maaşla yönetici oldu. Kızılay yıllarca kuruma emek veren çalışanlarını bir çırpıda işten atarken yönetim kademesine de sürekli yeni isimler alınıyordu. Bu isimler de ya birilerinin akrabasıydı ya da Kızılay ile ilişkisi olan insanlardı. Kızılay'ı denetleyen kurumlardan biri de Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Denetleme Kurulu, DDK. Kızılay'ı denetleyen Devlet Denetleme Kurulu ekibi içerisinde yer alan Seydi Güler isimli denetçi, yani kamu görevlisi bir anda Kızılay'da işe alındı. Güler'in yüksek maaşla bütçe ve muhasebe yönetimi direktörü olarak görevlendirildi ve Kızılay, Güler'in işe alınmasını çalışanlarına gönderdiği mailla duyurdu. Güler'in özgeçmişinde ise Devlet Denetleme Kurulu'nda 2021'de denetçi olarak çalışmaya başladığı bilgisi yer alıyor. İletişime geçtiğim Seydi Güler bir açıklama yapamayacağını söyledi. Yardım kuruluşunu kamu adına denetleyen bir isim yüksek maaşla Kızılay'a neden yönetici yapıldı sorusunun yanıtı da oldukça tartışmalı. Bu kitabın çok büyük bir kısmında Kızılay'daki çürümüşlüğü, yolsuzlukları, israfı ve liyakatsiz yöneticileri anlattım. Devlet Denetleme Kurulu denetçisi Seydi Güler'in de işi bunları tespit ederek raporlaştırmaktı. Fakat Kızılay yönetimi kendisini denetlemeye gelen Güler'e iş teklifinde bulundu. Güler de denetçi olarak aldığı maaşın çok daha fazlasını almak için Kızılay'da çalışmayı kabul etti. Peki Kızılay neden Güler'e bu teklifte bulundu? Güler bu iyiliğin yani yüksek maaşla Kızılay yöneticiliği görevinin karşılığında neleri görmezden geldi? Tüm bunlar yanıt bekleyen sorunlar. Emniyet Genel Müdürü'nün kardeşi Afet Müdürü yapıldı. Kızılay'da liyakatsiz atamaların sonu yok. Kızılay'ın Malatya'daki konteyner fabrikasına daha önce kebapçılık yapan Recep Toy isimli bir kişinin müdür yapıldığının ortaya çıkmasının ardından Elazığ'daki Güneydoğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi'nin başına da Çetin Aktaş getirildi. Konteyner fabrikasına bir kebapçıyı müdür yapan Kızılay'ın Güneydoğu Anadolu Bölgesi Afet Yönetim Merkezi'ne müdür yaptığı Çetin Aktaş'ın özgeçmişi de şöyle. İlahiyat mezunu, 1999 ile 2021 yılları arasında bir gıda şirketinde ticaret ve pazarlama müdürlüğü yaptı. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın da kardeşi olan Çetin Aktaş'ın özgeçmişinde Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olduğu 1999 ile 2021 yılları arasında Biz Bize Ak Gıda isimli bir şirkette ticaret ve pazarlama müdürlüğü yaptığı belirtiliyor. Yani Aktaş afet alanında bir deneyimi ve eğitim olmamasına rağmen Kızılay'da Afet Yönetim Merkezi Müdürü yapıldı. Aktaş'ı da arayarak bunları sormak istedim. Fakat o da sorularımı yanıtsız bıraktı. Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığındaki yani AFAD'da benzer bir liyakatsiz atamalar da deprem felaketinin ardından gündem olmuştu. Adıyaman Başsavcılığı'nın Maraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında 70 kişinin hayatını kaybettiği Süeda Kent sitesinin müteahhidi Mehmet Murat Bulut 16 Mart 2023'te kent merkezinde gözaltına alındı. Aynı zamanda Kızılay Adıyaman Şube Başkanı da olan Bulut işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Depremin ardından Türkiye Diyanet Vakfı Zekat Müdürü Yavuz Kocamış'ın da Kızılay Şube Hizmetleri Direktörü olarak atandığı anlaşıldı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan Kocamış, Diyanet Vakfı'nda yaklaşık 11 yıl çalışmıştı. Özgeçmişi gündem oldu. Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın oğlu Muhammed Furkan Kınık'ın yönetiminde yer aldığı Genç Kızılay ekibinin başkan yardımcısı Furkan Özdemir'in özgeçmişi deprem felaketinin ardından sosyal medyada gündem oldu. Kızılay'ın internet sitesinde Özdemir'in özgeçmişinde yer alan bilgilerde şu ifadeler kullanıldı. İstanbul'da doğdu. 5. sınıfta okul başkan yardımcısı, 8. sınıfta okul başkanı seçildi. Eğitim hayatının erken dönemlerinde başlayan başkanlık serüveni lisede de devam etti. 4 senede 4 lise değiştirdi ve 4 farklı okulda okul başkanlığı yaptı. Kızılay'ın internet sitesi sosyal medyadaki tepkiler üzerine bir süre erişime kapatıldı. Ardından Furkan Özdemir'in özgeçmişinde yer alan bilgiler güncellendi. Yeni özgeçmişten 5. sınıfta okul başkan yardımcısı, 8. sınıfta okul başkanı seçildi. Eğitim hayatının erken dönemlerinde başlayan başkanlık serüveni lisede de devam etti. 4 senede 4 lise değiştirdi ve 4 farklı okulda okul başkanlığı yaptığı ifadeleri çıkarıldı. Kınık milletvekili dokunulmazlığı almak istiyor. Deprem felaketi Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere sadece aylar kala meydana geldi. Depremden sonraki haftalarda da Kızılay Başkanı Kerem Kınık ile kurumun yöneticilerine tepkiler çığ gibi büyümeye devam etti. Muhalefet kanadından da Kızılay yönetimine dair bazı mesajlar verildi. Örneğin CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu seçimlerden sonra ilk olarak Kızılay meselesine el atacaklarını, bu meselenin başka hiçbir mesele ile karşılaştırılamayacağını söyledi. CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın 9 Mart 2023'te yaptığı açıklamada oldukça dikkat çekiciydi. Öztrak, Kızılay artık bildiğimiz Kızılay değil. Kızılay artık milletin bağışladığı paralarla afetzedeler için ürettiği çadırları, konserveleri, afette ücretsiz dağıtmayan, diğer hayır kurumlarına satan bir ticarethane. Bunun adı deprem fırsatçılığıdır. Bunun adı ölü soyuculuğudur. Türkiye böyle bir çürümüşlüğü, böyle bir yozlaşmayı tarihinin hiçbir döneminde görmedi, yaşamadı dedi. Kızılay Başkanı Kerem Kın'ı yargılanacağını belirten Öztürk, Kızılay Başkanı önümüzdeki dönemde açılacak görevi ihmal, görevi savsaklama, görevi suistimal davalarında sadece sanık olmayacak, aynı zamanda tanık ve itirafçı da olacak diye konuştu. Bu açıklamalarından ardından deprem öncesi AKP'den milletvekili adayı olmak için çalışma yapan Kızılay Başkanı Kerem Kınık deyim yerindeyse vites yükseltti. Depremi unutan Kınık milletvekili adayı olmak için her kapıyı zorlamaya başladı. Hem AKP hem de Kızılay kaynakları Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın AKP listelerinden ve memleketi Malatya'dan vekil olmak istediğini ifade etti. Kerem Kınık dokunulmazlık zırhına bürünmek için vekil olmak istedi. Çünkü Kınık hakkında çok fazla usulsüzlük ve yolsuzluk dosyası ile savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu da biliniyor. Hem Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na para aktarılması skandalı hem de çadır satılması skandalı ile ilgili Kınık hakkında onlarca suç duyurusunda bulunuldu. Sürekli yeni bir skandala imza atan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın sarayda büyük bir rahatsızlık yarattığı konuşuldu. Sarayın yani Erdoğan ile çevresinin Kerem Kınık'ın özellikle de depremden sonra çadır satması, yaptığı açıklamalar ve bu açıklamalarındaki üslubundan rahatsız olduğu belirtildi. AKP'deki bu rahatsızlık 2 Nisan 2023'te AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan'ın açıklamasıyla kamuoyuna yansıdı. Turan komedyen Şahan Gökbakar ile bir süredir polemik yaşayan ve deprem sonrası tartışmaların odağında olan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın üslubuna tepki gösterdi. Turan sadece işinize odaklansanız artık ifadeleriyle Kınık'a ayar çekti. Tüm gelişmelerin ardından Kınık AKP'den aday adayı olamadı. AKP Kınık'ı aday göstermedi. Yani Kınık vekillik hayalini imza attığı skandallarla birlikte çöpe attı. Böylece dokunulmazlık zırhına da sahip olamadı. 19. ayrımın sonu. Sayfa 203.